Ayrım 38, sayfa 441. Dermut da kadını izliyordu. Bakışları bir evladın annesine baktığı gibi sevgi doluydu. Dudakları arasında bir sağa bir sola kaydırdığı dili yılan gibi süzülüyordu. Dermut birden gözlerini kırpıştırdı ve odaya şöyle bir göz gezdirdi. "Sanırım artık başlamaya hazırız," dedi. Yatağın üzerine çıktı ve kadının bacakları üzerinden geçerek diğer tarafa ulaştı. Bu esnada çeyiz sandığının üzerindeki kazı eline aldı. Kadının yanına gidip yarı uzanır bir halde sırtını yastıklara dayadı. Kazı da kucağına koydu. "Neredeyse hazır sayılırım." Sesindeki neşe doğum günü pastasının üzerine mum yerleştirme işini bitirmek üzere olan biri kadar canlıydı. Oysa şu anda parmağını hala tetiğinden çekmediği rovelverini kazın arkasındaki cep benzeri boşluğa yerleştiriyordu. "Yüce Tanrım," dedi Garni kendi kendine. Mark Mallory de mi bu şekilde öldürülmüştü? Bu yüzden mi adamın boynundaki yarada ve yerdeki kanda kazın içini dolduran malzemenin kalıntıları vardı? Mallory'nin ölümle buluştuğu anda bir kazla göz göze gelmiş olması mümkün olabilir miydi? Gözünde canlandırdığı sahne o kadar komikti ki gülmemek için kendini zor tuttu. Yoksa bu gülme isteğinin nedeni içini saran o müthiş korku muydu? Hissettiği duygu her neyse birdenbire geldiğinin ve oldukça güçlü olduğunun farkındaydı. Bugüne dek yeterince delilikle karşılaşmıştı. Sadistler, her türlü seks katilleri, buz kıracakları olan sosyopatlar, hatta öldürdüğü insanların etini yiyen yamyamlar. Fakat hiçbirinin karşısında şu an içinde bulunduğu kabus kadar çözümsüz kalmamıştı. Hele hele beynine saplanmak üzere olan kurşundan bir parmak hareketi kadar uzaktayken. "Yüzbaşı Nardo, lütfen ayağa kalk. Sahneye çıkma zamanın geldi." Dermot'un sesi kötülüğü çağrıştıran, tetral ve ironik bir tona bürünmüştü. Yaşlı kadın kendi kendine, "Ördek diki, diki, diki, ördek diki, diki, diki, ördek diki, diki, diki," diye mırıldanıyordu. O kadar kısık sesle mırıldanıyordu ki Garni bu sesi gerçekten mi duyuyor, yoksa hayal mi ediyor, emin olamıyordu. İnsan sesinden çok tiktak öten bir saate benziyordu. Garni, Nardo'nun ellerini bırakıp yeniden hissetmeye çalışırcasına açıp kapamasını izledi. Nardo sonradan yerden kalkıp yatağın başına dikildi. Kondisyonunu yüksek tutan bir adam misali oldukça çevik davranmıştı. Bakışları yatakta duran tuhaf ikiliden Garni'ye, sonra yeniden yataktakilere çevrildi. Karşılaştığı manzaraya şaşırmış olsa bile bunu yüzünden anlamaya imkan yoktu. Yine de gözlerine bakınca kolaylıkla anlaşılan bir gerçek vardı. O da Nardo'nun kaza ve Dermot'un eline bakarak silahın nerede olduğunu anlamış olmasıydı. Dermot boş kalan eliyle kazın sırtını okşamaya başladı. "Asıl planımızı uygulamaya koymadan önce son bir soru yüzbaşı. Dediklerimi yapmaya hazır mısın?" "Tabii." "Bu cevabı yeterli bulmasam da kabul ediyorum. Şimdi sana bir dizi direktif vereceğim. Her birini harfi harfine yerine getireceksin. Anlaşıldı mı?" "Hı." "Sana bu kadar güvenmesem ciddiyetinden kuşku duyabilirdim. Durumu iyice kavradığını sanıyorum. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için elimdeki tüm kartları açıyorum. Seni öldürmeye karar verdim. Bu konu tartışmaya açık bir konu değildir. Burada sorulacak tek soru seni ne zaman öldüreceğim sorusudur. Bu sorunun yanıtı sana bağlı. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı?" "Sen beni öldüreceksin. Ben bunun ne zaman olacağına karar vereceğim." Nardo içinde bulunduğu durumdan bıkmış bir adam edasıyla konuşuyor. Dermot da bunu epey eğlenceli buluyordu. "Bildin yüzbaşı. Ne zaman olacağına sen karar vereceksin. Tabii belli bir dereceye kadar. Çünkü eninde sonunda bu işin nihayete ermesi gerekir. O zamana kadar hayatta kalıp benim dediklerimi yapacaksın. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı peki?" "Yok." "Lütfen dediklerimi yapmadığın anda ani bir ölümle tanışma ayrıcalığın olduğunu unutma. Uysal davranışlar sergilemek ömrünü birkaç dakika daha uzatacaktır. Karşı çıkmaksa ömrünün sonu demektir. Daha basit nasıl anlatabilirim bilemiyorum." Nardo gözlerini kırpmadan adama bakıyordu. Garni ayağını sandalyenin ayaklarından kurtarmak için biraz geri çekti. Böylece kendini yatağa doğru atabilmek için en uygun pozisyonu yakalamış olacaktı. İki adam arasında yaşanan bu duygusal dinamik her an büyük bir patlamaya dönüşebilirdi. Dermot kazın sırtını ovalama işine bir son verdi. "Lütfen ayaklarını eski konumlarına getir," dedi. Fakat gözlerini Nardo'nun bir saniye bile ayırmamıştı. Garni kendisine söyleneni yaptı. Artık Dermot'un çevresel görüşünün ne kadar gelişmiş olduğunun farkındaydı. Tekrar kıpırdarsan ikinizi de tek kelime etmeden öldürürüm. Şimdi yüzbaşı, diye devam etti. Görevini dikkatle dinle. Sen bir oyunun aktörüsün. Adın Jim. Oyun Jim. Jim'in karısı ve oğluyla ilgili bir oyun. Kısa ve basit ama sonu oldukça etkileyici. Tuvalete gitmem lazım, dedi kadın. Konuşması bir sarhoşun konuşması gibi hafif kayıyordu. Parmaklar ise sarı peruğu arasında dolaşıyordu. Sorun yok canım, dedi Dermot. Ama kadının yüzüne bakmadan konuşuyordu. Her şey yoluna girecek. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Dermot kucağındaki kazın duruşunu düzeltti. Carney kazın içinde silahın doğrudan Nardo'yu hedef aldığını düşündü. Her şey hazır mı? Nardo'nun sesi sabit bakışlarından zehir saçılsaydı Dermot şimdiye dek 3 kez ölmüştü. Nardo'nun sabit bakışlarından zehir saçılsaydı Dermot şimdiye dek 3 kez ölmüştü. Oysa adamın dudaklarında gülümseme mi yoksa bir heyecan belirtisi mi olduğu anlaşılmayan tuhaf bir kıvrım vardı. Bu kez sessiz kalarak evet demek istediğini farz ediyorum ama dostça bir uyarı. Cevaplarından doğacak ufacık bir belirsizlik oyunun ve hayatının sona ermesi anlamına gelir. Beni anlıyor musun? Evet. Güzel. Ve perde açılır. Oyun başlar. Sonbaharın sonlarına gelinmiştir. Gece yarısına yaklaşmaktadır. Gökyüzü kapkaranlıktır. Hava biraz rüzgarlıdır. Dışarıda biraz kar ve biraz da buz vardır. Esasında oyunun geçtiği gece bu geceye fazlasıyla benzemektedir. İzin günündesindir. Bütün günü bir barda sarhoş arkadaşlarına birlikte içerek geçirmişsindir. Senin eve gelmenle oyun başlar. Yalpalaya yalpalaya karının odasına girersin. Yüzün kıpkırmızı olmuştur ve öfkelisindir. Gözlerin boş ve aptal aptal bakar. Elinde bir şişe viski vardır. Dermot çeyiz sandığının üzerindeki Four Rizzes şişesini işaret eder. O şişeyi kullanabilirsin. Şimdi şişeyi eline al bakalım. Nardo bir adım öne çıkar ve şişeyi alır. Dermot bu hareketi başıyla tasvip eder. Şişeyi eline alır almaz içgüdüsel olarak ona bir silah muamelesi yaptın. Çok güzel, oyundaki rolüne çok uygun. Karakterin kafa yapısıyla doğal bir uyum sağladın. Şimdi karının yatağının ayak ucunda durup elinizdeki şişeyi sağa sola sallarsın. Gereksiz bir öfkeyle karına, oğluna ve oğlunun yatakta duran doldurulmuş oyuncak kazına bakarsın. Kuduz bir köpek gibi dişlerini gösterirsin. Dermot durdu ve Nardo'nun yüzüne dikkatle baktı. Dişlerini görelim. Nardo dudaklarını gerdirdi ve sonra da araladı. Carney adamın ifadesindeki öfkenin oyunculuk kabiliyetinden gelmediğinin farkındaydı. İşte böyle, dedi Dermot heyecanlanmıştı. Mükemmel, gerçekten çok yeteneklisin. Şimdi kan çanağı gözlerin ve salyalı dudaklarınla öylece durup yatakta yatan karına bağırırsın. Onun burada ne işi var? Bu esnada beni işaret edersin. Annem, sakin ol Jim, oğlumuz bana ve Ördek Dikiye hikaye kitabını gösteriyor, der. Sen de, içine ettiğimin kitabını filan görmüyorum ben, dersin. Annem de, bak işte komedinin üzerinde, der. Ama senin aklın da yüzün kadar iğrençtir. O iğrenç düşüncelerin pis kokan teninin üzerinden ter olarak akar gider. Annem sana sarhoş olduğunu ve diğer odada uyuman gerektiğini söyler. Ama sen soyunmaya başlarsın. Ben dışarı çıkman için sana bağırırım. Ama sen bütün kıyafetlerini çıkarırsın ve orada çırılçıplak durup bize bakarsın. Seni bu halde görmek bende kusma isteği uyandırır. Annem sana kızar, sana bağırır ve iğrençleşmeden odayı terk etmeni söyler. Sen de ''Sen kime iğrenç diyorsun, kaltak?'' dersin ve viski şişesini yatağın ayak ucuna çarparsın. Sonra da elindeki kırık şişeyle çıplak bir maymun gibi yatağa atlarsın. Viskinin mide bulandırıcısı kokusu bütün odaya yayılır. ''Anneme kaltak'' dersin, ''Sen.'' Nardo, ''Annenin adı ne?'' diyerek Dermot'un sözünü kesti. Dermot 2 kez gözlerini kırptı. ''Bunun hiçbir önemi yok.'' ''Evet var, önemi yok. Neden olmasın?'' Dermot bu soru karşısında az da olsa afallamıştı. Adının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü sen o adı asla kullanmazsın. Ona aşağılayıcı, çirkin kelimelerle hitap eder. Asla adını kullanmazsın. Ona asla saygı göstermezsin. Adını kullanmayalı öyle uzun zaman olmuştur ki belki de adının ne olduğunu artık hatırlamıyorsundur. Ama sen annenin adının ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Tabii ki biliyorum. O benim annem. Tabii ki annemin adını biliyorum. Öyleyse adı nedir? Seni ilgilendirmez. Annemin adının senin için hiçbir önemi yok. Yine de ne olduğunu bilmek isterim. Adının senin o iğrenç hafızanda yer almasını istemiyorum. Eğer onun kocası gibi davranacaksam onun adını bilmek zorundayım. Sen sadece benim bilmemi istediğim kadarını bileceksin. Kadının adını bilmeden bunu yapamam. Senin ne söylediğin umurumda bile değil. Kendi karımın adını bilmiyor olmak lanet olası bir saçmalık. Carney, Nardo'nun böyle davranarak ne yapmaya çalıştığını çözememişti. 24 yıl önce bu evde sarhoş Jimmy Spinks'in karısı Felicita Spinks'in yaptığı saldırıya canlandırdığının farkına varabilmiş miydi? Bir yıl önce bu evi satın alan Gregory Dermot'un Jimmy ve Felicita'nın oğlu olduğunu ya da başka bir deyişle aile faciasının ardından sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınan Spinks'lerin 8 yaşındaki oğlu olduğunu nihayet çözebilmiş miydi? Boğazındaki yara iziyle yatakta duran bu kadının Felicita Spinks olduğunu ve kadının geçirdiği travma yüzünden uzun yıllar kaldığı bakım evinden yetişkin oğlu tarafından çıkarıldığını görebilmiş miydi? Nardo Dermot'un bu küçük oyununun ne anlama geldiğini dillendirip ortamdaki bu cinayete meyilli dinamiği değiştirmeyi mi düşünüyordu? Psikolojik bir dikkat dağıtma yöntemi kullanarak bir kaçış yolu yaratmaya mı çalışıyordu? Yoksa sadece karanlıkta debelenip Dermot'un aklından geçen planı mümkün olduğunca ertelemeyi mi hedefliyordu? Tabii başka bir seçenek daha vardı. Nardo'nun yapmaya çalıştığı şey ve Dermot'un bu çabaya karşılık verdiği tepki hiçbir mantıklı açıklamayı içermiyor da olabilirdi. Küçük çocuklardan parklarda plastik kum kovalarıyla birbirlerini dövdüğü ve öfkeli adamların barlarda ölümüne kavga ettiği gibi son derece önemsiz bir mesele üzerinden yepyeni bir tartışma ortamı yaratıyor olabilirlerdi. Garney son ihtimalin diğerlerine göre biraz daha iyi olduğunu düşündü ama içinde bir yerlerde umudunu yitirmeye çok yaklaşmıştı. ''Senin mantıklı bulduğun şeylerin benim gözümde hiçbir önemi yok.'' dedi Dermot. Elindeki gazın açısını yeniden ayarladı ve doğrudan Nardo'nun boğazını hedef aldı. ''Düşündüklerinin hiçbir önemi yok. Artık kıyafetlerini çıkarma zamanı geldi.'' ''Önce annenin adını söyle.'' ''Kıyafetlerini çıkar ve elindeki şeyi parçala. Sonra da çıplak bir maymun gibi yatağa atla.'' Tıpkı aptal, salyalı ve iğrenç bir canavar gibi. Adı ne? Hadi artık. Garney, Dermot'un elindeki kasların gerildiğini gördü. Bu tetikte parmağını biraz daha sıkıştırdığı anlamına geliyordu. Adını söyle bana. Garney'in olan bitenler hakkında barındığı şüpheler tamamen ortadan kalktı. Nardo bütün erkekliğini ve hatta hayatını tek bir taktik üzerine kumdan bir kale gibi inşa etmişti. Amacı karşısındaki adama sorusunu cevaplandırabilmekti. Dermot ise bütün varlığıyla kontrolünü elden bırakmamak için çabalıyordu. Garney, Nardo'nun rakibi için kontrolün ne kadar önemli olduğunu bilip bilmediğini merak etti. Rebecca Haltenfield'a göre aslında seri katiller hakkında az çok bilgi sahibi olan herkesin bildiği üzere kontrol uğruna her türlü riskin alınabileceği ve her türlü bedelin ödenebileceği bir hedeftir. Mutlak kontrol en büyük ve nihai mutluluktur. Elinde silah olmadan rakibin kontrol üzerine kurduğu hayalleri yıkmaya çalışmaksa intihara teşebbüstür. Bu gerçeği görmemek Nardo'yu bir kez daha ölümün kıyısına getirmiştir ve bu kez Garney sadece bağırarak onun hayatını kurtarmayabilir. Aynı taktiğin ikinci kez başarılı olma ihtimali epey düşüktür. Cinayet hızla yaklaşan bir fırtına bulutu gibi Dermot'un gözlerine yerleşmekteydi. Garney kendini hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Tetikteki parmağı durdurmak için bir çözüm bulamıyordu. Sonra saf bir gümüş gibi temiz ve soğuk bir ses duydu. Bu ses hiç şüphesiz Madeline'e aitti. Madeline, Garney'e yıllar önce umutsuz bir vaka üzerinde çalışırken tıkanıp kaldığı noktada söylediği bir şeyi yeniden tekrarlıyordu. Çıkmaz sokaktan çıkmanın tek bir yolu vardır. Tabii ya, dedi Garney kendi kendine. Her şey ne kadar da netleşmişti. Sadece aksi yöne gitmesi gerekiyordu. Mutlak kontrolü elinde bulundurma ve bu uğurda cinayet işleme ihtiyacı duyan bir adamı durdurmanın tek yolu, içgüdülerinizin söylediği her şeyin aksini hayata geçirmektir. Madeline'in sözleri kaynağından çıkan berrak bir su gibi zihnini temizlemiş, yapması gereken şeyi görmesini sağlamıştı. Eğer bu planı işe yaramazsa korkunç, tamamen sorumsuz ve yasal açıdan da savunulmasız bir eylem gerçekleştirmiş olacaktı. Ama işe yarayacağını biliyordu. Şimdi Gregory diye çıkıştı. Vur onu. İki adam da duydukları bu sözlere bir an için hiçbir anlam veremedi. Çünkü bu sözler bulutsuz bir günde çıkan fırtına gibiydi. Dermot'un Nardo'ya odaklanma hali birden dağıldı ve kazın içindeki silahın burnu karşı duvara yaslanmış bir şekilde sandalyede oturan Garney'e döndü. Dermot'un ağzı zoraki bir gülümseme gibi yanlara doğru gerildi. Anlamadım. Garney adamın her türlü çabasına rağmen sesindeki huzursuzluğu yakalamıştı. ''Beni duydun Gregory?'' dedi. ''Sana onu vurmanı söyledim.'' ''Sen bana ne dedin?'' Garney sabırsızlanıyormuş gibi ofladı. ''Vaktimi boşa harcıyorsun.'' Boşa mı harcıyorum? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kazın içindeki silah artık tamamen Garni'yi hedef alıyordu. Soğukkanlılığını kaybetmişti. Nardo'nun gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Garni adamın bu şaşkınlığının ardında gizlenen duyguları anlamakta güçlük çekiyordu. Sanki Nardo neler olup bittiğini öğrenmek istediğini söylemiş gibi Garni ona dönüp "Gregor'u ona babasını hatırlatan insanı öldürmekten hoşlanıyor," dedi. Bu sözlerin ardından Dermot'tan boğazına takılan bir kelimeyi ya da bir haykırışı dile getirmek istercesine çıkardığı homurtuya benzer bir ses duyuldu. Garni bütün dikkatini Nardo'ya yöneltmişti ve aynı ağırbaşlı üslupla konuşmaya devam etti. "Sorun şu ki arada bir birilerinin ona hafifçe dürtmesi gerekiyor. Çünkü bu süreçte bir yerde takılıp kalıyor ve maalesef hata yapıyor. Sandığı kadar zeki biri değil. Ah, aman tanrım." Birden sustu ve kışkırtıcı bir gülümsemeyle Dermot'a baktı. Dermot'un çenesindeki kasları neredeyse tek tek görmek mümkündü. Bunun gerçek olma ihtimali oldukça yüksek, değil mi? Küçük Gregory Spink sandığı kadar zeki değil. Buna ne dersin Gregory? Sence böyle bir şiir yazılabilir mi? Karşısındaki katile göz kırpacaktı ki birden bunun biraz abartılı bir hamle olabileceğini düşünerek vazgeçti. Dermot nefret, karmaşa ve henüz adlandıramadığı bir ifadeyle Garni'ye bakıyordu. Garni adlandıramadığı o ifadenin kontrol düşkünü birinin aradığı cevapları bilen tek adamı öldürmeden önceki sormak istediği bir dizi soru olması için dua etti. Dermot'un ağzından çıkan kelimeler onu umutlandırmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı isimler: Dermot, D, E, R, M, O, T, T. Garni, G, U, R, N, E, Y. Mark Mallory, M, A, R, K, M, E, L, L, E, R, Y. Nardo, N, A, R, D, O. Dicky, D, I, C, K, I, E. Jim, J, I, M. Sphinx, S, P, I, N, K, S. Felicity, F, E, L, I, C, I, T, Y. Gregory Sippings, G, R, E, G, O, R, Y. S, P, I, N, K, S.